Merhaba, meraklısına bilime hoş geldiniz. Dişlerimiz birer süs aracı değildirler. Dediğinizi, yani ne olmuş dediğinizi duyar gibiyim. Evet. Ne olmuş? Şimdi onu bize Profesör Doktor Kemal Türker anlatacak. Kendisi Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümünden, meraklısına bilimin takipçilerinin de yakından tanıdığı bir isim. Bu üçüncü konuk oluşu kendisinin. Biz de çok mutluyuz tekrar sizi burada görmekten. Hoş geldiniz hocam.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Dişler süs aracı değildir. Nedir peki?
Süsler süs aracı değildir de bir bakıma yiyecekleri parçalama ve parçalarken içerisindeki maddeleri ayıklama. Yani içerisinde bir taş olabilir, bir kılçık olabilir yiyeceklerimizin. Bunları ayıklama aracı. Yani bir bakıma vücudumuza giren şeyleri ilk kontrol eden ve yutmamız gerekmeyen şeyleri çıkartan çok değerli bir organ dişler. Yani o kadar basit bir şey değil. Sadece süs olarak onları görmememiz lazım.
Şimdi bu şey işini, bu zararlı maddeleri sokmama işini nasıl görüyor? Orada önemli bir şey var sizin. Evet. Ben yayına hazırlanırken de gördüğüm kadarıyla orada önemli noktalar var. Onları biraz açar mısınız?
Şöyle söyleyeyim. Dişin kendisine bakarsanız dişin bir görünen kısım var. Çene kemiğinin dışında olan kısım. Bir de çene kemiğinin içinde olan kısım var. Çene kemiğinin içinde olan kısmın etrafında lifler var. Periodontal lif dediğimiz yani askıda bir bakıma diş. Yani dişi çekseniz çıkmaz. Niye çıkmaz? Kemiğe yapışık değil dişler. Askıda duruyor bir bakıma. Bir sürü lif onu tutuyor. Ama bu binlerce lif olduğu için ve bu lifler çok sert olduğu için sanki çene kemiğimize yapışmış gibi. Ve o liflerin üzerinde almaçlar var. Reseptör dediğimiz almaçlar var. Ve bunlar kılı bile hissedebilecek kapasitede. Yani dokunun hafifçe dişinize, onu bile hissedecek durumda. Ve aynı zamanda fındık kıracak kadar da kapasiteye sahip. Yani hem çok büyük kuvvetlerle çalışıyor, hem de küçücük kuvvetleri bile hissedebiliyor.
Hem de yani aslında sallanıyor değil mi? Yani biz farkında olmasak bile o sallanıyor. Dişler aslında bizim farkında olamayacağımız bir şeyde, bir mesafede hareket ediyorlar
evet,
aslında.
Yani birkaç mikron, yani bastırdığınız zaman diş birkaç mikron içeri gidiyor, sonra tekrar geriye geliyor. Bunu sizin fark etmenize imkan yok. Çünkü mikron seviyesinde. Ama gerçekten bütün dişler sallanır. Azıcık bir sallanır bütün dişler. Ama sallamaya çalışmayın. Ekranın başında olan arkadaşlar.
Yani ceviz de kırmayalım değil mi? Yani ceviz kırabilir teorik olarak ama evet, kırmamak lazım.
Kırmayın ama kırabilirsiniz. Yani o kapasitesi var. Çünkü dişlerin arasında modern insan dediğimiz yani Avrupalı ve şeyler bütün bildiğimiz insan tipleri modern insan dediğimiz bugünün insanları 50 ile 100 kilogram arasında bir kuvvetle ısırma kuvveti oluşturabiliyor. Yani dişlerin 50-100 kilogram kuvvetle baskı yaptığını düşünün üst üste. Hatta bazı filmlerde falan görmüşsünüzdür. Adam çenesiyle dişleriyle arabayı çeker. Yani o kadar kuvvetli dişler ve çene.
Şimdi şey dedik ya, dişler böyle hafif hareket ediyor, biz onu hissedemiyoruz. Bir de şey varmış, ben de sizin yazınızı okurken öğrenmiş oldum. Çene de titriyor galiba değil mi? Biz bunu hissetmiyoruz
evet,
ama...
Çok önemli bir şey.
O ne işe yarıyor mesela?
Esasında dişlerin bu algaçlarının esasında önemini söyleyeyim, oradan oraya geçeyim. Çünkü algaçlar en ufak şeyi bile hissederken bir bakıma... Aynı zamanda da çene kapatıcı kasları dediğimiz kaslara, bu kocaman kaslar var. Şöyle diş sıktırdığınız zaman dışarıya çıkar. Masseter kası, diğer kaslar, temporal kası. Bunlara pozitif enerji gönderir. Yani buradaki reseptörler hem bir şeyleri hissediyor hem de bunlara pozitif enerji gönderiyor. Yani bunların kasılmalarını kolaylaştırıyor. Biz düşünmesek bile çiğneyebiliyoruz değil mi? Dolayısıyla bunlar bu işi yapabiliyor. Aynı zamanda sizin sorduğunuz soruya gireyim şimdi. Çene titriyor her an. Elinizi şöyle uzatın, el titrer azıcık. Buna işte fizyolojik tremor deniyor, titreme deniyor. 8 Hz civarında, 8 saniyede 8 kere titreme şeklinde. Çenede de aynı şey var. Ve bu bir bakıma çenelerin arasına girecek bir yabancı cisme karşı çenenin korunmasını sağlıyor. Örneğin birdenbire pilav yerken taş girdi, çenenizi açabiliyorsunuz çabucak.
Amortisör gibi bir şey.
Aynı bir bakıma yani şey yapıyor, çenenin kolay hareket etmesini sağlıyor bu vibrasyon. İçerisinde bir vibrasyon olduğu için bunun içerisini kullanabiliyorsunuz. Hemen o sırada açabiliyorsunuz çeneyi veya kapatabiliyorsunuz. Ama diş etlerini, dişin kendisini, bu periodontal bölgeleri anestezi altına alırsanız bu şey tamamen kayboluyor. Çenelerin titremesi kayboluyor. Dolayısıyla çeneler bir bakıma biz bunlara yapışık çene diyoruz. Artık birdenbire oluşabilecek ve sert cisimlere karşı göstereceği o mukavemeti, o birdenbire açmayı, çeneyi açıp dişlerin ve çenenin kırılmasını önleyecek mekanizma ortadan kayboluyor. Yani bu bakımdan dişleri kesinlikle kaybetmemek lazım. Bu dişlerin etrafında, çene kemiğiyle dişlerin etrafındaki bu periodontal ligamentlerin üzerindeki almaçları kaybederseniz bir daha geriye gelmiyor. Onun için dişlerinizi mümkün olduğu kadar çektirmemeniz lazım.
Oraya geleceğiz. Şey, bu mesela pilav yerken taş çıkması örneği gibi mi? Yani
aynen.
bir şey, yumuşak bir şey o sinyal sürekli beynine gidiyor ama anında çıktığı zaman
onu işte bir bakıma durdurmamız lazım. Evet. Onu durdurmamız lazım. Onu durdurmak için ne yapmamız gerekiyor? İşte bu reseptörlerin belki de vücutta olmayan bir şey. Vücutta başka reseptörlerde, almaç dediğimiz reseptörlerde olmayan bir şey var. Çene kaslarına hem pozitif enerji gönderiyor, onların kasılmasını sağlıyor. Hem de negatif enerji gönderiyor, onların gevşemesini sağlıyor. Taş gelince oradaki çene dişlerin üzerindeki kuvvet birdenbire arttığı için bu sefer negatif enerji gönderiyor çene kaslarına. Çenemizin açılmasını sağlıyor. Yani sağlamasa bunu taşın üzerine dişler kapanacak ve en azından dişleri kıracak. Veya dolgumuzu kıracak veya çenemizi kıracak çok büyük bir taşsa. Dolayısıyla onu önleyen şey gene bu periodontal reseptör dediğimiz almaçlar.
Şimdi sizin bu dişlerle ilgili olarak sorduğunuz çok enteresan bir soru var. Aslında çok basit bir soru ama yani gündelik hayatta bizim gibi uzman olmayan kişilerin pek aklına gelmez böyle bir soruyu sormak. Dilimizi niye yemiyoruz?
Dilimizin esasında tatlı bir şey belki de. Ama beni zaten diş hekimiyim biliyorsunuz ben. Ama diş hekimliğinden işte sinir bilimlerine geçmemin nedeni bu soruydu gerçekten. Yani birkaç soru tabii de bu esas önemli sorulardan bir tanesi. Dilimizi neden yemiyoruz? Çünkü şöyle düşünün, vücutta başka kemik kemiği olan bir yer yok. Yani parmaklarınızla bir şey tutmaya çalışın, et var, altında işte kas var vesaire. Dolayısıyla bir koruma mekanizması var. Ama dişler kemik kemiğe. Ve kemik kemiğe aralarında yumuşak bir şey var. Yumuşak ve yenebilir bir şey var, dil.
Ki yani yiyoruz kendimizin yani, değilse de evet, başka hayvanların yiyoruz.
Dolayısıyla kendi dilimizi neden yemiyoruz? Çünkü orada o kadar büyük bir mekanizma var ki, kompleks bir mekanizma var ki, ağız kapanırken dil geriye çekiliyor. Ağız açılırken dil hafifçe ileriye gidiyor. Dolayısıyla hem üzerindeki dişlerin üzerindeki materyali üzerindeki toplanmasını sağlıyor. Hem de tam ısırmaya gelirken geriye çekiliyor. Görmüşsünüzdür köpek ağzı açık dili dışarıda böyle koşarken birdenbire durdup ağzını kapattığı zaman dil hop içeriye girer. Yani dil dışarıdayken çene kapanırken dil otomatik içeriye giriyor bir bakıma. O yüzden büyük olasılıkla dilimizi yemiyoruz. Ama tabii bazı durumlar, bazı hastalıklarda da bu dili ısıran, dili kopartan hatta yiyen durumlar da oluyor.
Şimdi kendi diş, yani orijinal dişimize sahip olmak önemli. Onları nasıl koruyacağız ona da geleceğim daha sonra ama şeyi sorayım. Sakız çiğnemek
faydalı mı?
Faydalı bir şey mi?
Evet, evet. Çok faydalı. Onu gerçekten hararetle tavsiye ederim. Çünkü bir kere çiğneme insanı gevşeten, rahatlatan, bir bakıma da mutluluk duygusu veren bir şey. Yani yemek nasıl mutluluk veriyorsa çiğnemek de öyle mutluluk veriyor. Aynı merkezleri uyarıyor beyindeki. Dolayısıyla çiğneme bir bakıma sizi rahatlatıyor. İkincisi çiğneme hayvan deneylerinden bahsediyorum. Çiğneme hayvan deneylerinde gördüklerine göre beyin kan akımını arttırıyor. Dolayısıyla düşünme, algılama, öğrenme belki daha kolay olur çiğneme sırasında. Ondan sonra şimdi çok yeni birkaç hafta önce çıkan materyallerden bunun Alzheimer'la ilgili olduğunu, yani çiğnemenin azalması veya dişlerinin yokluğu Alzheimer'la bunamayla ilgili olabileceğini ileri sürüyorlar. Çünkü o sürekli basınç yoksa yavaş yavaş beyindeki kan akımı belki etkileniyor ve azalıyor. Çünkü ne yapıyor yerken ne yapıyorsunuz? Dişlerinizi kapatıyorsunuz kuvvetli bir şekilde. O sırada çene kasları kocaman kaslar. İçerisindeki kan dışarıya pompalanıyor, dışarıya atılıyor. ağzınızı açtığınızda bu sefer negatif basınç oluşuyor içinde içeri geliyor. Bir bakıma şey gibi, pompa gibi kafaya kan pompalıyor. Çiğnem yaptıkça kafaya kan pompalıyorsunuz ve bundan beyin de istifade ediyor.
Şu çiçeği olayına gelmek istiyorum. Çiğneme, yani daha az çiğniyoruz artık vesaire. Sizinle yukarıda da konuştuk yayından önce. Bu 20'lik diş olayı var mesela. Şimdi bunun, yani şöyle şeyler söyleniyor işte, 20'lik dişimiz artık çıkmıyor yani, ya da bir işe yaramıyor. Neden var öyleyse? İşte evrimle açıklıyorlar, açıklayanlar var. Artık ot yemiyoruz eskisi kadar, et yemeye geçtik vesaire, böyle açıklamalar var. Bu 20 yaş dişi hakikaten ne işe yarar?
Şu anda 20 yaş dişi pek bir işe yaramıyor. Herhalde hepiniz görmüşsünüzdür, siz kendinizden de tecrübe etmişsinizdir. 20 yaş dişleri çekime gidiyor genellikle. Ya gömük kalıyorlar ya da çıkıyorlar ve kapanış dediğimiz oklüsyona girmedikleri için çekime gidiyorlar. Birçok yerde de dişleri rahatlatmak için, çünkü karmaşıklık oluşuyor dişlerde. 20 yaşları çıkarken ön dişler birbirinin üzerine biniyor. Onlar oluşmasın diye, daha oluşmasın diye çekiliyorlar. Yani o, çünkü dişler sürekli olarak ortaya doğru kayıyor. Siz hareket etmiyor sanıyorsunuz dişleri ama dişler sürekli olarak ortaya doğru kayıyor. Öyle oluyor. Yani çünkü çiğneme bir bakıma onların yerinden oynatıyor. Yani ortodontik olaylarda belki bilirsiniz. Eğer bir dişinizi çekerseniz yandaki dişler oraya doğru kayarak oraya kapatır. Onun için kapanış da bozulur. Çünkü kapatırken ne oluyor? İki diş böyleyken böyle oluyor. Ve dolayısıyla kapanışı da engellemeye başlıyor. Bu sefer o iki diş kayboluyor. Bu sefer onun arkasındaki dişler eğiliyor vesaire. Onun için diş kaybetmemek lazım. Mutlaka dişlerinize çok iyi bakmak lazım. 20 yaş dişine, pardon ona geleyim. 20 yaş dişi modern diyetten dolayı olduğu söyleniyor. Yavaş yavaş hani kuyruğumuzu kaybettik. Ağaca çıkıp baş aşağı durmadığımız için, fazla yumuşak yemekler yediğimiz için yavaş yavaş çenemiz de küçülüyor. Herhalde dişlerin genetik yapısı epigenetiğe daha uygun olmadığı için yavaş, onlar daha geç bir şekilde adapte oluyorlar ve 20 yaş dişleri hala kendilerini muhafaza ediyor. Çene küçülmüş olmasına rağmen. Ancak bazı toplumlarda, dişini hala çok kullanan toplumlarda, örneğin Afrika toplumunda hiçbir 20 yaş dişi problemi yok. Hepsi çıkıyor. Çünkü sürekli çenelerini kullanıyorlar. Eskimolar aynı şekilde. Çenelerini kullanarak balığın derisini yüzüyorlar örneğin. Çok soğuk olduğu için iki elini de çıkartmaktansa çeneleriyle bu birçok iş yapıyorlar. Dolayısıyla çene kasları hem daha büyüyor, hem de 20 yaş dişleri için o olacak negatif enerji, evrimsel enerji kayboluyor ortadan. Artık 20 yaş dişleri onlar da kullanılıyor rahatlıkla. Ama bizde modern toplum dediğimiz, modern diyet dedikçe daha yumuşak şeyler yediğimiz için belki 1000 sene sonra hiç dişe ihtiyaç kalmayacak. Neden? Çünkü yumuşak yumuşak şeylere yiyeceğiz. Onu çiğnemeye gerek yok. Lop lop lop yutacağız hepsini. Dişlerde dişi belki tamamen yok olacak.
İhtiyacımız kalmayabilir diyorsunuz. Evet. Evet, enteresan. Şimdi
o zaman dişçiye de ihtiyaç kalmayacak. En güzel tarafı
o zaman. Evet, dişçiye de ihtiyaç kalmayacak. Şimdi orijinal dişe sahip olmak önemli ama şu veya bu şekilde kaybettik orijinal dişi. Kırıldı, çürüdü, bir şekilde kaybedildi. Ne yapmak lazım? Şimdi sizin yazılarınızdan anlaşılan pek implant taraftarı değilsiniz gibi duruyor. Onun da sebebi bu biraz önce bahsettiğiniz reseptörlerin bir daha yerine gelmeyecek şekilde. Yani implant karşı değil de orijinal dişin gitmesinin karşı diyelim aslında.
İmplant
ona karşı doğru
değilim de implant olmasın diye dişlerimizi korumamız ve iyi bakmamız lazım. Eğer dişimizin mine dediğimiz veya üstü dediğimiz görünen kısım kaybolsa bile dişin kanalını kullanarak, dişin kökünü kullanarak pivo dediğimiz şeyler yapmak mümkün, aparatlar yapmak mümkün. Yani illa dişi tamamen üstü kırıldı diye altını da çekmek gerekmez. Ama tamamen çekildiyse bir sürü yapılacak şey var. Ama çekilmemesi için yapılması gereken şeyleri konuşmamız lazım. Mümkün olduğu kadar dişlerimizi çektirmememiz lazım. Çünkü o kadar çok işe yarıyorlar ki o algaçlar, dediğim algaçlar, yani kılı hissediyorlar. Ve bir taraftan çene kaslarına pozitif enerji göndererek çiğnememizi kolay yapmamızı sağlarken, bir taraftan da ani taş gibi şeyler çıktığında çene kaslarını durdurarak dişlerimizin kırılmasını önlüyorlar. Yani bunların hepsi yok olacak. Eğer onları tamamen çekip yerine kemiğin içerisine çivi sokup üzerine diş koyarsanız bunların hepsi gidiyor.
Yani tamamen aslında gidiyor. İkamesi yok orijinal dişin şu anda. En azından şu andaki teknolojide aynen, ikamesi aynen. Yani imkansız. Bir yere kadar var.
Çünkü o reseptörler dediğimiz o ligamentlerin dişleri kemiğe bağlayan ligamentlerin üzerindeki binlerce reseptörü elektronik başka bir şekilde yapmak şu anda imkansız gibi görünüyor. Tabii hiçbir şey imkansız değil. Bilim bunu yapacak zamanında. Ama şu an için imkansız. Şu anda yapılan şey çivi sokmak. Yani parmağınızı çene kemiği düşünün. İçerisine 4-5 tane çivi sokuluyor. Ve onunla siz çiğniyorsunuz.
Bu çene kemiğine alt veya üst çene de yapılıyor herhalde. Oraya yapılıyor. Onun geri dönüşü var mı? Yani şu veya bu oldu, beğenmedim, vazgeçtim herhangi bir sebeple.
Çıkartabilirsiniz.
Ya orada bir delik oluşmuyor mu?
Delik oluşmuyor. Çünkü şöyle, dişlerinizi çektiğinizde de zaten köklerin yeri açık kalıyor. Hı-hı. Orası kanla doluyor, kan pıhtılaşıyor, yavaş yavaş orası hı-hı, kemik dokusu oluşuyor. Hı-hı. Yani kemik dokusu oluşması problemi yok. Hı-hı. Oralar kapanır.
Ama başka dezavantajları var galiba değil mi? Yani mesela enfekte yani, olabilir mi?
Benim kafamda olan şu anda şey en azından yani birçok implantlar var. Hani en pahalıdan en ucuza kadar. Dolayısıyla gerçekten bu konuyu o kadar iyi bilmiyorum diye söylemem lazım. Çünkü bu konuyu yani implantlar konusu ben mezun olduğum zaman yoktu. Biz ne yapıyorduk? Daha güzel bir implant yapıyorduk. Self implant. Aynı seansta birinci molar dişi çok çabuk çürüyor. Kocaman bir diş var hemen premolarların arkasında. O çekiliyor. 6 yaşında çıktığı için ona 6 yaş dişi de deniyor. Bu diş çekildiği anda 20 yaş dişinde çekip onun yerine koyuyorduk. Ve onu bağlıyorduk ve tutuyordu.
Ciddiyim.
Bizim Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde bu yapılıyordu.
Yani hakikaten tutuyor mu yoksa bir süre idare mi ediyor? Gerçekten yani
bildiğim
böyle
kadarıyla,
gidiyor mu yani?
Bildiğim kadarıyla tutuyordu. Yani tabii vitalitesine bakmak lazım, canlılığına bakmak lazım ama yapılıyordu.
Ben yanlış anlamadım değil mi? Yani arkadaki bir dişi, iki dişi de çekip öndekinin yerine arkadakini koyuyorsunuz gibi.
İki diş çekmiyorsunuz, bir diş çekiyorsunuz. Hı-hı. Birinci molar dediğimiz birinci molar. Hı-hı. Akıl dişi esasında veya hı-hı, 20 yaş dişi en arkadaki, üçüncü azı dişi. Hı-hı. Arada bir de ikinci azı dişi var. Hı-hı. Dolayısıyla üçüncüyü çekip birincinin yerine koyuyorsunuz. Ve aynı şekilde hemen hemen şekilleri aynı. Ve kendi dişiniz olduğu için, kendi dokunuz olduğu için reaksiyonu yok. Ve ortodontik tellerle onu bağlıyorduk. Onun için eskiden böyle yapılıyordu. Ama şimdi yeni teknoloji, tabii bu 30 senelik falan teknoloji yerleşmiş bir durumda ve rutin olarak implant yapılıyor. Yani yaptırmayın, implant demiyorum kesinlikle. Mutlaka diş hekimine size bu konuda şey yapacak, tavsiyede bulunacaktır. Ama ben gene eski kafalıyım. Protezi tercih ederim onun yerine. Yani protez bildiğiniz damağın üzerindeki plastik dişler. Çünkü onlar hiç olmazsa diş etinin üzerine oturuyor. Ve çiğnerken,
tabii onlarda da o reseptörler yok aslında.
Yok ama
yani o şeyi
bu sefer
fark
diş etindeki reseptörleri kullanıyorlar onlar. Çünkü diş etinin üzerine oturduğu için plak üzerine çiğnediğin zaman diş etinin üzerine basıyor. Dolayısıyla o ağzınızda ne olduğunu az çok öğreniyorsunuz veya çeneniz öğreniyor. Sert veya yumuşak bir şey olduğunu. Çünkü orada da reseptörler var. Diş etinin içerisinde reseptörler var. Ama kemiğin içerisine çivi sokup onun üzerine çiğnediğin zaman hiçbir reseptör yok. Aradaki fark bu. Yani bir bakıma protez daha avantajlı kanımca.
Dolayısıyla sert bir şey veya yabancı bir madde geldiğinde onu hissedemeyecek diş ve dolayısıyla tepki veremeyecek mi implant olduğunda mesela?
İmplant olduğunda tepki veremeyecek, evet. O çünkü da başka bir reseptörünüz yok. Yani dişlerinizi kaybettiğiniz zaman tak tak tak tak o şeylerin üzerinde, çivilerin üzerinde yemek yiyeceksiniz ve normalde her ısırıktan ısırma kuvveti değişiyor. Çünkü reseptörler alıyor aradaki şeyi, yiyeceğin sertliğini, yumuşaklığını beyine gönderiyor. Beyin diyor ki bundan sonraki ısırığım daha az kuvvetli olacak çünkü bunlar eridi. Dolayısıyla onu sürekli kontrol ediyor ve her ısırıktan ısırığa bizim yerken dişlerimiz arasındaki kuvvet değişiyor. Ama implant yaparsanız pat pat pat pat hiçbir feedback yok, geri bildirim yok. Aynı şimdi şekilde sıra çünkü ve daha fazla kuvvet kullanacaksınız. Bu da temporomandibular eklemlerimizi nasıl etkileyecek bilemiyorum. Büyük olasılıkla negatif bir şekilde onları belki de kötü bir şekilde etkileyecek. Çünkü ve araya giren taşları, araya giren kılçıkları belki de hissedemeyeceksiniz. Çünkü yaptığınız şey kemiğin içerisine sokulmuş şeyler, vidalar.
Onun üzerine o zaman sertliği algılayamazsa mesela kırılma tehlikesi de var.
Tabii ki.
Üzerinde
tabii ki.
Yerleştirilen için değil mi? Yani her...
Olabilir tabii ki. Tabii ki.
Ne kadar zamandır var bu implant teknolojisi?
Vallahi ben mezun olduktan sonra herhalde. Ben 73 mezunuyum. Çok eski bir mezun. Ege Üniversitesi'nin ilk mezunlarındanım. Bizim zamanımızda yoktu. Büyük olasılıkla 80. Yani ondan sonra İngiltere'ye gittim işte bu doktora, nörofizyoloji doktorası yapmaya. Sanırım o zamanlar çıktı. Sonra da ben Avustralya'da çalıştım bildiğiniz gibi. Sonra Türkiye'ye döndüm yaklaşık 10 sene önce.
Yani şu an elimizde bunun implant teknolojisinin dezavantajları ya da avantajları ile ilgili yeterli çalışma...
Bunu hiç bilemeyeceğim. Bilmediğim konuya girmek istemem ya şahsen.
Anladım.
Gerçekten onu muhakkak çünkü bir büyük bir range içerisinde şeyler, fiyatları. Yani 200 dolara da var, işte 1000 dolara da var. Dolayısıyla bunlar ne yapıyor? Hiçbirisinde tabii algaç yok. Hepsi de çene kemiğinin içerisine giren şeyler. Belki de ileride, belki 20-30 sene sonra, şu anda mezun olan arkadaşlar 30 sene sonra bunu bahsedecekler. Diyecekler ki eskiden böyle çivi sokuyorlardı ama şimdi biz hisseden şeyler sokuyoruz. İşte çene kemiğinin içerisine eminim bu olacak.
Peki o işlem de yani o çene kemiği nasıl deliniyor bir kere?
Makapla deliyorsunuz.
siz alışkın yani olduğunuz için söylemek size bir şey kolay ama şimdi düşününce matkapla deliniyor diye yani.
Yani kendisi zaten onun şey, bir makap gibi bu şeyin implantın kökü dediğimiz kısım. Kendisi de zaten vidalanıp çenenin içerisine
giriyor. Ama orada
giriyor.
Da galiba bir riskli bir alan var. Yani sinir geçiyor galiba.
Ama sinir, şöyle söyleyeyim, bence diş hekimleri bunu doğru düz yapan yapıyorlardır eminim bütün diş hekimleri. Mandibula'da örneğin alt çene dediğimiz alt çene kemiğinde ortasından şey geçer, inferior alveolar sinir dediğimiz sinir geçer ve dişleri olduğu gibi bir de alt dudağı da innerve eder, orada sinirlendirir. Dolayısıyla bu sinir yok olursa alt dudağınız his olmaz. Alt dudağında hiçbir his olmaz. Onun yaralanma tehlikesi var kanımca. Ama eminim röntgenini alarak ve ona göre yerlerini delerek bunun önüne geçiyorlardır. Geçmektedirler. Başka türlü olamaz çünkü hasta şikayet eder. Alt dudağını yemeye başlar. Çünkü his yok burada artık. O çok kötü bir şey olur tabii ki.
Size kişisel olarak hiç böyle duydunuz mu şikayet falan bu konuda?
Yok, duymadım. Duymadım. Ama eminim bu konuları zaten bilinen konular olduğu için önlemlerini alıyorlardı. Fakat benim en önemli üzerinde durmak istediğim şey dişini kaybetmemek. Yani dişini kaybettikten sonra bir sürü şey yapabilirsin. Ama dişinizi yerine bir şey koyamazsınız. Yani dişinizin şu andaki fonksiyonlarınızın dediğim gibi hem yardım ediyor çiğnemeye hem de çiğnemeyi durdurabiliyor. Böyle bir şey yapamazsınız. Çünkü hiçbir reseptörde hem negatif hem pozitif enerji yok. Bunlar da var. Niye kaybedelim böyle bir şeyi? Böyle müthiş bir bize şey verilmiş. Müthiş bir organ verilmiş. Bunu niye kaybedelim? Ve kaybetmemek için bir sürü şeyler yapılıyor. Belki onları konuşabiliriz.
Evet, evet. Peki şimdi mesela çok sıcak veya çok soğuk bir şey içtiğimiz zaman hissederiz ya, böyle bir sızı olur vesaire. Bazılarında bu çoktur, bazılarında az. Bu bir uyarı değil mi? Yani,
tabii ki.
Yani,
tabii ki.
Bakın,
yani bir şeyler...
O, şeye zararlı bir şey geliyor.
Yani şöyle, dişin içerisinde de pulpa dediğimiz yer var. Yani öz, pulpa dediğimiz öz kısım var. Öz kısmında da orada da algaçlar var. Ve bunlar genellikle ağrı algaçları. Dolayısıyla en ufak bir çatlak, en ufak bir çürük olduğunda oraya tabii minenin geçirgenliği kayboluyor. O sıcaklığı hissetmeye başlıyor oradaki şey. Ve size bir bakıma bir şey yapıyor, uyarı sinyali veriyor. Ağrı bir, çok güzel bir uyarı sinyali. O ayrı olmasa zaten hiçbir şey yapamayız. Dilimizi de yeriz, dudağımızı da yeriz ağrı olmasa. Gözümüzü de çıkarırız, her şeyi yaparız. Ağrı bizi koruyor. İşte bir bakıma ağrı bize diyor ki git senin dişine bir baktır. Git bir diş hekimine dişini kontrol ettir. Bir şeyler olabilir. Yani bir bakıma çok güzel bir uyarı mekanizması.
Şunun alarm için sordum. Bu hassaslığı azaltıcı diş macunları vesaire bunlar gerçek mi? Yani işe yararlılığından söz eder.
Onu,
bilir miyiz?
Ben onu hep seyrederken hep o soruyu soruyorum. Yani bence bunun araştırması yapılması lazım. Çünkü gerçekten bu konuda pek araştırma yapıldığını zannetmiyorum. Yani bir diş hekimi çıkıyor, ben bunu kullanınca her şey geçiyor. Ama bunu
veya aşağıda
yayınlarla,
böyle reklamda işte şu kadar büyük bir şeyle
yayınlarla bunu ortaya koymak lazım. Bir de diş hekimliği odasının çıkıp bunu söylemesi lazım halka. Demesi lazım ki benim kanımca hiçbir farkı yok. Herhangi bir diş macunundan öbür diş macunundan. Sadece flor onun içerisindeki önemli madde. Zaten hani elinizle dişlerinizi temizleseniz bile, fırçayla temizleseniz bile yeterli. Niye yeterli? Çünkü içerisindeki maddeleri çıkarmak için fırça yetmiyor. Her seferinde diş ipi kullanmamız gerekiyor. Ben bunu da sonra isterseniz detaylı anlatabilirim.
Ona yavaş yavaş geçmeye başlayalım. Nasıl yani şimdi kaybetmemek için ne yapmamız gerekiyor dişleri?
Her şeyden önce bu alarmları yani ağrı alarmını dinlememiz lazım. Yani bir ağrı oluştuğunda diş hekimine bana ne oluyor şeklinde gidip diş hekimine dişlerimizi göstermemiz lazım. Tabii bu onu eğer ağrı sinyalini dikkate almazsak ne olacak? Bu sefer çürük başlayacak ve bu sefer dişte zonklama hissi başlayacak. Dişte zonklama hissi başladığı zaman genellikle iltihap başlamış oluyor. Dişte zonklama hissi olduğunda. Yani ağrı sıcakta soğuğu hassasiyet bir bakıma kurtarılabilir diş. Zonklama başladığında biraz daha zor kurtarma. Zonklamanın yanında bir de uzama hissi varsa bu sefer iltihap köke değinmiş durumda.
Uzama hissi derken?
Bayağı uzama hissediyorsunuz. Dişin üzerinde bir şey çenerken diyorsunuz ki benim bu dişim uzadı galiba. Çünkü kökünde iltihap oluşuyor ve yukarıya doğru hafifçe yana ittiriyor. O hale geldiğin zaman kurtulması çok zor. Yani onun için ilk safhada ağrı sızı dondurma yerken şu dişim ağrıyor hemen gidin diş hekimine baksın. Çok bir çatlak vardır, bir çürük başlangıcı vardır. Onu anında halleder ve implanta mecbur kalmazsınız.
Onu anında halleder dediğiniz nasıl mesela? Yani
ufacık bir çürükse...
Çatlak, mesela çatlak veya ufacık çürük nasıl halleder?
Ufacık bir çürük, o çürüğü çıkartıp yerine dolgu maddesi koyarak. Yani çok çok basit. Belki anesteziye bile, lokal anesteziye bile gerek olmayacak şekilde. Çok derin değilse tabii. Çok derinse bu sefer tabii ağrı yapmasın diye lokal anestezinin altında çürüğü çıkartıp yerine dolgu maddesini koyarak.
Anladım. Şimdi sıra şu mu? Yani önce bir işte bir sızı vesaire varsa bir doktora görünmek. Daha görünmediysek ve o ilerlemişse dolgu. Ondan sonra kanal tedavisi mi geliyor?
Hemen hemen. Yani ilk göründüğünüzde belki o çürüğü çabucak halledip o zaman da dolgu yapılabilir. Yani ilk safhada eğer örneğin dişinizde çatlak var. Çatlak varsa tabii onu gerçekten tedavi etmek lazım. Eğer büyük bir çatlaksa belki kron yapmak lazım dişe. Kaplama yapmak lazım. Eğer çürükse onu çürüğü temizleyip dolgu yapmak lazım. Yani mutlaka yine bir şey yapmak lazım sıcak soğukta bile. Ama sıcak soğuk çok ender oluyor. İşte belki de çok müthiş bir sıcak bir şey içtiniz. Bu çok olağanüstü bir sıcaktı. Onun için etkiledi. Belki biraz bekleyebilirsiniz. Yani normal sıcakta bir şey içine kadar. Ama zonklama dediğimiz şey başladığında, yani dişte gerçekten ağrı, hani böyle her kalbinizi attığında böyle ağrı oluşuyor. Artık kurtulamıyorsunuz o ağrıdan. O ağrı artık, pardon, pulpanıza geldiğinizi gösteriyor. Şeyin, iltihabın, dişin özüne geldiğini gösteriyor. Orada da tabii hala diş kurtulabilir. Orada işte endodonti dediği bölüm var diş hekim fakültelerinin. Orada pulpanın içerisinde şey yapılıyor, dolgu yapılıyor. Pulpa çıkartılıyor. Kanal tedavisi değil bu. Sadece pulpa çıkartılarak oraya tedavi ediliyor. Eğer diş uzama hissi varsa ve dişin tamamı kökleriyle beraber kök ucu da şey olduysa, iltihabı geçirdiyse bu sefer kanal tedavisi de yapmak gerekiyor. Kanal tedavisi de tabii daha uzun bir şey. Çünkü o iltihabın akmasını beklemek lazım. Yani birkaç seans gidip gelmeniz gerekebilir oraya. Hemen kapatılmıyor genellikle kanal tedavisi. Çünkü uçta bir iltihap var, sürekli akmak istiyor. O iltihabı kurutacaksınız, kuruttuğundan emin olacaksınız, ondan sonra dolduracaksınız üzerine. Ama gene de kurtulur. Yani kurtulmaz diye bir şey yok.
Köprüden önce son çıkış kanal tedavisi.
Aynen.
Yani o da artık onunla da kurtulamayacak diş çekiliyor mu?
Yani kurtulamayacak diş yok bence. Çünkü ben hatırlıyorum şeyde Avustralya'da üst dişlerim, molar dişlerden, kocaman olan dişlerden bir tanesi müthiş bir şekilde ağrıyordu benim. Yani herhalde çekime gidecek dedim. Müthiş bir ağrı, bir uzama hissi, her şey var. Gittim röntgeni çekti, gösterdi bana diş hekimi. Avustralya'daydım o sırada. Gerçekten de kök ucu iltihaplı. Yani dedim bunu kurtarın. $2,000 dedi. Tamam dedim. Verdim. Ve kurtuldu. Hala kullanıyorum. Bakın aradan 15 sene geçti. Hı hı. Hiçbir sorun yok.
2000 dolar 2000... eder diyorsunuz.
Kesinlikle eder.
Birçok kişi yok canım kalsın da çekilsin yok, yok, onu çıkarttığınız anda, eminim buna.
Çıkarttığınız anda yerin önüne bir şey koyacaksınız. Koymazsanız yandaki dişler dediğim gibi eğilecek oraya doğru. Bu sefer onları kaybedeceksiniz. Yani bir kısır döngü şeklinde. Bütün problem, bakın hiçbir problemim yok o zamandan beri.
Şimdi bu dişleri koruma konusuna gene tekrar dönersek nasıl koruyacağız? Daha doğrusu şöyle sorayım, siz nasıl koruyorsunuz dişlerini?
En doğrusu belki o. Çünkü kendimiz ne yapıyorsak belki onu tavsiye etmemizde yarar var. Şimdi ben günde dişlerimi 3 defa fırçalıyorum. Sabah kalktığımda, çünkü akşamleyin gerçekten tüklük salgısı oluşmadığı için dişlerin arasında bazı mikrobik birikimler olabiliyor. Çünkü ağzınız açık da bazen uyuyorsunuz. Kapalı bile olsa bir şeyler oluşuyor. Böyle bir ağızda bir tatsız bir tat olur sabahleyin kalktığınızda. Onu bir temizlemek lazım. Sabah kalktığınızda diş fırçası.
Kahvaltıdan önce?
Önce yapıyorum ben. Kahvaltının tadını iyi alabilmek için. Çünkü ağzınızda bir pas gibi bir şey var. O pası atıp kahvaltı yapıyorsunuz. Kahvaltıdan sonra da çok çabuk bir fırçalama yaparım ben. Sonra işe gittiğim zaman öğlen yemeğinden sonra gene çok çabuk bir fırçalama. Bakın ikisi de çok çabuk. Yani böyle bir dakika bile değil. Çabucak lavaboda orada çabucak yapıyorum. Akşamleyin çok önemli. Akşam yemeğinden sonra yaklaşık yatmadan önce, tam yatmadan önce oluyor bu. Dişimi bir kere fırçalıyorum. Çok yavaş bir şekilde her tarafını, dilimi de dahil olmak üzere, damağımı da falan her şeyi dahil olmak üzere fırçalıyorum. Sonra bütün dişlerimi diş ipiyle temizliyorum. Dişlerin arasını diş ipiyle temizliyorum ve iyice emin oluyorum. Yani bazen birkaç defa yapıyorum. Dişlerin arasında bir şey yok. Emin olmam için. Sonra bir kere daha fırçalıyorum bütün dişlerimi. Tertemiz bir dişle yatıyorum. Çünkü artık tüklük olmayacağı için oradaki bir şeyler yemek artığı bırakırsam dişlerin arasında bunların çürük oluşturma olasılığı çok fazla. Yani yatarken temizlemek son derece önemli. Ne yaparsanız yapın yatarken mutlaka 10 dakika ayırın dişlerinizi. Yani o sizi artık ne implant yaptıracak ne dişinizi kaybedecek. Bakın benim bütün dişlerim yerinde. 67 yaşındayım. Ve
maşallah,
hiçbir dişim kayıp değil. Ve baktığımdan dolayı, diş hekimliği fakültesine gitmeseydim, bunları öğrenmeseydim, o dişimi Avustralya'da belki çektirirdim. Ama bunun kurtulacağını bildiğim için ısrar ettim doktora. Dedi, bunu kurtaracaksın sen. Ben 10 defa geleceğim, 20 defa geleceğim. O iltihabı akıtalım, kurutalım. Ondan sonra doldur.
Peki diş fırçası ve diş macunu konusunda var mı?
Diş fırçası. Yumuşak diş fırçası. Benim kullandığım çocuk fırçaları. Çocuk soft üzerinde yazıyor. Onlardan kullanıyorum gerçekten. Çünkü acıtmaya diş etlerini falan gerek yok. Sadece ve fırçalarken o çok önemli. Dişlerinizi, diş etlerinizi dişe yapıştırır gibi fırçalamanız lazım. Yani üstte şöyle yukarıdan aşağı. Aşağıda da aşağıdan yukarıya. Yani bir bakıma diş etlerimi dişe yapıştırır gibi. Aşağıya doğru diye. Örneğin şöyle yapmayacaksınız aşağıda. O zaman diş etleri ayrılır dişten. Yukarıda da yukarı doğru yapmayacaksınız. Sadece yukarıdan aşağıya, üst çenede, alt çenede aşağıdan yukarıya. Öyle. Ve bu şekilde diş etleri yapışır. Yani bu periodontal cep dediğimiz şey oluşmaz. Dolayısıyla dişleriniz ve diş etleriniz sağlam olacağı için dişlerinizi kaybetmezsiniz. Hatta birçok araştırma gösteriyor ki diş etlerinin hastalıklarından dolayı dişlerini kaybediyor
onu
insanlar.
Onu diyecektim. Hep dişleri konuştuk da diş etleri de önemli yani.
Tabii ki.
Diş etleri... kanaması diye bir şey var. O başka şeylere işaret ediyor olabilir galiba, değil mi? Öyle şey.
Yani bir sürü şey var. Esasında diş etlerine çok iyi bakmak lazım. Onun işte biraz önce söylediğim floss bunların hepsini yapıyor zaten. Yani dişlerin tabii bazılarının tüklüklerinin içerisindeki maddeleriyle bağlı olarak diş taşı dediğimiz taşlar oluşuyor. Göremiyorsunuz onları. Onlar diş etleriyle dişin arasına giriyorlar, aralara giriyorlar. Tabii bunları temizletmeniz lazım arada gidip. Periodontoloji dediğimiz bölümler var. Sırf bunların işi o periodontal bölgeyi, yani o ligamentlerin olduğu bölgeyi sağlam tutmak. Onun için ara sıra gidip o taşlarını göremezsiniz çünkü onları aradan çıkartıp temizletmek. Onları temizlettikten sonra diş etlerinizin ve diş etlerinin sağlığı bir bakıma periodontal bölgenin sağlığı.
Bu diş taşı temizleme her yerde yapılıyor mu? Yani normal bir dişçi muayenehanesinde de yapılıyor mu?
Yapılıyordur. Yapılması lazım. Biz yapıyorduk şahsen. Biz mezun olurken yapıyorduk. Ve sürekli olarak ben şeyde de yaptım, klinikte de yaptım.
Peki diş macunu?
Diş macunu, benim aldığım diş macunu, tabii isim vermek imkansız burada. Benim aldığım diş macunu, bakıyorum diş macunlarını en ucuzunu alıyorum. Gerçekten öyle. Hiçbir farkı yok aralarında. Hepsinde flor var çünkü.
Pazarlama mı diyorsunuz?
Yani en ucuzunu alın. Yani 2 liralık da var, 20 liralık da var. Hı hı. İşte bilmem sensitivity, bilmem şey, bütün hassasiyetini i̇şte yok edecekmiş
falan. O şeyler yani. Falan doğru değil mi? Yani işte muhteşem beyazlık,
bembeyazlık. Beyazlık hayır, beyazlık konusunda şey yapabilirim. Askerde esasında ben şeyde yaptım, 4 aylık yedek subaylık yaptım, hı hı. Bornova'da. Bütün garnizonun dişlerini beyazlattım.
Nasıl?
Çok basit esasında. Diş hekimleri tabii bunların hepsini bilirler. Pomza tozu denilen toz taktığı şeyde diş depolarında. Pomza tozu. Böyle ufak toz, böyle kül gibi toz. Onu diş fırçasını ona batırın ve dişinizi...
Zararlı bir şey değil yani.
Diş zararlı bir şey değil.
Hayır yani... Dişe yani zararlı olmayabilir de mideye zararlıdır mesela kaçarsa.
Yutmayacaksınız tabii. Hı. Yutmayacaksınız tabii. Ben onu ara sıra yapıyorum kendi dişlerimde. Bilmiyorum ne kadar beyaz senin dişlerin görünüyor mu? Yani esasında onu yapmak mümkün. İşte pomza tozu. Ben sürekli yapıyorum. Yani sürekli dediğim günde bir yani, sefer bile filan yapıyorum.
Yatarken. Herki, yani günde bir öyle 6 ayda bir kere yapınca olmuyor değil mi? Yani bir...
Yani pomza tozu gözünüzün önündeyse ara sıra diş fırçasını ona batırıp şöyle bir dolaştırmanız da yetiyor. Hı hı. Yani ben şahsen onu yapıyorum. Ama bize işte diş hekiminde şey öğretilmişti. Pomza tozu, oksijenli su, biraz da içine tentürdiyot atarsanız azıcık birkaç damla. O tentürdiyot da sigara lekelerini yok ediyor. Hı. Dolayısıyla öyle bir karışımın içerisine diş fırçasını sokup fırçalarsanız o da ortadan kaldırıyor. Tabii o şey dediğimiz iş aletleriyle yaparsanız o çok daha çabuk ortadan kalkıyor. Drill üzerine takarsanız yani makkap veya tam Türkçesi onunla diş hekimi bunu yaparsa barırt diye bembeyaz olur dişleriniz. Yani dişleri beyazlatmak mümkün.
Yani diş macunun o kadar yani 500 çeşit bir süpermarkete gittiğiniz zaman aynen. Şey var ama
hiç
çok
gerek yok. Bence en basitinden, en ucuzundan al. İşte beyazlatanların içerisinde hissederseniz böyle grit şeyler var. İçerisinde böyle
granül
gibi şeyler var. İşte o pomza tozu büyük olasılıkla veya ona benzer bir toz. Yani onu siz çok daha basit koca şöyle bir kilosu 7 lira mı 8 lira mı ne? Al onu. Ömür boyu kullan. Yani hiç gereksiz.
Peki bu flor olayı şimdi burada konuşurken aklıma geldi. Bir dönem şey çıkmıştı. Yani bir dönem dediğim yakın zamanda işte florlu diş macunu kullanın, yok kullanmayın. İşte
doğru, haklısınız.
O tartışma...
Ben bunda tam şey değilim şu anda. Tam konuyu hakim değilim gerçekten. O konuda onun için fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sadece şunu biliyordum. Eskiden bize tavsiye edilen florlu diş macunuydu. Hala da biz... Türkiye'de halen flor içme sularına bile konuluyor bildiğim kadarıyla. Örneğin bazı şehirlerimizde bu sürekli var. Isparta ve çevresi olduğunu biz okulda okurduk. Hatta onların güneş gören dişleri onun için sararır bu flordan dolayı. Ama dişleri sağlamdır. Flor dişleri sağlamlaştırıyor. Bir bakıma çürümelerini önlüyor ama İskandinav ülkelerinde falan son zamanlarda benim de ara sıra gördüğüm yazılarda, makalelerde kemikleşmeyi çabuklaştırdığı için belki boyu kısalmasına falan neden olur diye. Orada bazı yerlerde artık kullanılmıyor flor. Dolayısıyla her şeyde olduğu gibi aşırısına kaçmadan yani floru lıkır lıkır içmeden yani ara sıra diş macunu zaten yutmuyorsunuz çoğu zaman. Yani azıcık bir parça flor girse hiçbir şey olmaz. İçme suyumuzda da var. Bilmiyorum hala var mı? Bizim zamanımızda vardı.
Şu şey olacak değil mi? Hani klasiktir ya, mercimek tanesi mi kadar mı olması gerekiyor? Şey süreceğimiz diş macunun.
Vallahi ne kadar küçük olursa
yani
o kadar.
Çünkü reklamlarda öyle bir gösterirler ki böyle yani
evet,
hani
boydan boya.
Böyle boydan boya.
Hiç gereksiz.
Kapkalın.
Yani diş fırçası yeter ki rahatça dişlerin arasında gidip gelebilsin. Yani sürmeseniz de olur. Ben sürüyorum ama çok az bir şekilde. Hani dediğiniz gibi. Yani sırf kayganlık yaratsın diye. Başka hiçbir nedeni yok. Pomza tozunu da kullanırsanız. Pomza tozu diş hekimlerini işsiz bırakabilirim bu şekilde.
Peki bambaşka bir konuya geçersek, vaktimiz de daralıyor biraz, onu da konuşalım. Bu bruksizm.
Bruksizm evet.
Dişlerimizi sıkma hadisesi. Bu neden olur? Yani biz bunu psikolojik olarak düşünürüz. Gerçi zaten öyle bir boyutu var herhalde ama başka bir fizyolojik de şeyi var mı bunun?
Esasında üç boyutlu deniyor ona. İşte hem kassal, hem kemiksel, hem de psikolojik nedenleri olduğu söyleniyor bunun. Yani ekleminizde bir rahatsızlık varsa, bazen hani açıp kaparken tak tuk diye ses gelir ya ekleminizden, öyle bir şey varsa, dişleriniz tam anlamıyla kapanış yapmıyorsa, bir tane örneğin yüksek bir dolgu yaptı biri size, dolayısıyla ara sıra o dolgu tak diye vuruyor. Onun üzerine şey yapıp ve psikolojik bir baskı, imtihandan önce, sınavdan önce örneğin kendinizi düşünürseniz veya işten atıldım mı atılmadım mı seviyesi bir durum olduğunda, insan gayri ihtiyari olarak, bilinçsiz olarak dişlerini sıkıyor. Bilhassa geceliğin yatarken, sabahleyin büyük bir ağrıyla uyanabiliyorsunuz. Çene kaslarında bir ağrı, dişlerde bir ağrı. Sanıyorsunuz ki bütün dişleriniz çürüdü. Halbuki öyle bir şey yok. Dişlerinizi sıktınız geceliğin, ondan ağrıdı dişler.
Onu yapmamak için ne yapmak lazım?
Şimdi plak, gece plağı denilen plaklar konuluyor dişlerin arasında. Bunun da nasıl çalıştığını henüz bilmiyoruz. Yani bir sürü teori var. Benim de kendi teorilerim var ama...
Siz karşı mısınız buna?
Kesinlikle karşı değilim. Bayağı işe yarıyor. Yani plak en azından plağı yiyor kişiler. Yani dişlerini aşındırmaktansa plağı aşındırıyor.
Nasıl? Plastik bir şey mi? Yani...
Evet, plastik bir şey. Yani dişlerin... Yani şey gibi, boksörlerin ağzına taktıkları gibi, ölçüsünü alıyorsunuz, arasına koyuyorsunuz ki kişi bununla yatıyor. Yani bunu yutmasına imkan yok, kocaman bir şey. Dolayısıyla bayağı emniyetli bir şey. Dişini sıkacağı zaman onu sıkıyor. Bir yani, bakıma, benim kendi düşünceme göre de bir bakıma çenelerin arasının açılmasını sağlıyor. Yani bir bakıma kasların o sırada daha fazla çalışmasını sağlıyor bir ara. Ama kaslar uzun vaziyette, yani ağzınızda bir şey var sürekli olarak. Kaslar uzuyor bir bakıma. Onun için onu çıkarttığınız zaman sabahleyin kaslar uzun. Çeneler birbirine artık değmiyor. Dolayısıyla sıkmak için bilinçli sıkmanız lazım. Yani bilinçsiz sıkmayı belki de ortadan kaldıran nedenlerden bir tanesi olabilir.
O plağı almak için diş hekimine mi gitmek
gerekiyor? Tabii, diş hekimine gitmeniz ve yaptırmanız lazım. Tabii ölçüyle yapılması lazım.
Yani öyle her kafamıza...
Yok tabii ki, Diş hekimlerini koruyalım. Evet, diş hekimlerine gitmeniz lazım her zaman. Yani genelde gerçekten şöyle bir baktırmanız lazım ara sıra. En azından dediğim gibi diş etlerinin arasında altında biriken ve gözükmeyen diş taşları, tartar dediğimiz diş taşlarını temizletmeniz lazım. Ara sıra bir temizlik hıt diye çok güzel oluyor. Yani pomzanın yapamayacağı şeyleri yapabiliyor.
İyi, temizlik iyidir diyorsunuz. Şimdi yani bu söylenenlerden şunu çıkarıyoruz ki zaten aslında bildiğimiz bir şey ama siz daha bunun önemini daha çok vurguladınız. Bir kere orijinal diş gibisi yok.
Kesinlikle.
O zaman siz bayağı şeye kızıyorsunuzdur herhalde bu estetik için. Mesela özellikle sanatçılarda görülür ya yani...
Ama yapsınlar, onların paraları da oradan geliyor. Güzel
ama
görünmek.
Diş gidiyor sonuçta değil mi? Yani...
Artık al ver meselesi yani ne kadar kendinden fedakarlık ediyorsun. O kadar. Bize okulda hatta şeyi öğretmişlerdi ki birisi gelip de sağlam dişinin üzerine altın kaplatmak isterse yapmayın.
ben biliyorum, dedemden biliyorum mesela ki çok vardır böyle hikaye. Eminim başka izleyicilerimiz de kesin duymuşlardır böyle bir şey. Sağlam dişi. Sırf altın dişi yaptırmak için sağlam dişi çektirenler oluyor.
Çektirmiyorsunuz yani. Tabii ki. Etrafını yani kesip kaplatıyorsunuz.
Ama o etrafını pek, kesince...
O kadar zararı yok onun. Zaten krom kaplamada da kesiyoruz bir parça. Çünkü yer açmak lazım. Mine'nin yerine, mine çok sağlam bir tabaka. Onun yerine altın oluyor o zaman.
Ama alttan yani siz görmüyorsunuz artık onu da, orada ne olduğunu ve...
Ama çürümez. Doğru düz yaparsanız o tam mine'nin kapladığı yeri kapladığı için... Gayet güzel oluyor yani bütün kaplama dediğimiz, kron dediğimiz kaplama.
Ama tabii şimdiki teknolojiyle olur herhalde o zaman o kadar.
O zaman tabii bir şeyi büküyorlardır üzerine bırakıyorlar.
Muhtemelen.
Biz çok daha böyle ölçüsünü alıp onu döküyorduk. Altın gerçekten dökme altın oluyordu ve dişe tam oturuyordu. Tabii hiçbir zaman ön dişlere altın yapılmaz. Köprülerde yapıyorduk biz altını daha sağlam olsun diye. Ama şimdi altın kullanılmıyor. Başka materyaller kullanıyorlar. Çok daha ucuz.
Son artık bitirirken şeyi sorayım. Peki diş fırçası, diş macunu konuştuk. Bir diş ipinde böyle tavsiye edeceğiniz bir şey var mı? Yani marka falan kastetmiyorum da.
Marka yani, değil de orada ben yani kişiye göre diyeyim. Kişiye göre diyeyim. Örneğin bazı kişilerin dişleri birbirine çok yakındır. Çok ince şeyler var. Diş ipleri var. Benimkilerin araları yıllardır yaptığım için diş ipleriyle veya açık araları. Onun için ben en kalınından kullanıyorum. Yani bayağı kalın. Yani ince ile karşılaştırırsanız 5-6 katı kalın bir iple yapıyorum ben. Ama her yerde satılıyor bunlar. Yani bütün süpermarketlerde dişi piro yerine bakın. İncisi de var, ortası da var, kalını da var. İstediğinizi kullanın. Hı hı. Ve mumlu olduğu için araya sıkışıp kalmıyor. Yani sıkışıp kalır diye korkmayın. Yani rahatlıkla çıkıyor. Girdiği zaman. Girerse mutlaka dışarı çıkıyor.
Bir de onunla da bitmiyor. Bir de şey var benim gördüğüm. Böyle spatula gibi bir aygıt dili temizlemek için. Hani işte yatmadan önce mesela. Çünkü tamam dişleri temizliyorsunuz da dilin üzerinde de bir sürü yiyecek artığı, bakteri vesaire şu bu kalıyor.
Ağız kokusu yapan kısımlar oluyor orada.
Onu öneririm.
Ama bütün diş et esasında fırçaların birçoğunun arkasında dil fırçası var. Çevirip arkasını yapabiliyorsunuz. Ona da tabii bir parça macun sürseniz iyi olur. Yani dilin en arkası, yani neredeyse geğirir gibi oluyorsunuz ama yapsanız iyi oluyor. Bilhassa soğan, sarımsak falan yediyseniz bir gün önce. Yani en azından konuştuğunuz kişileri rahatsız etmemek için onu yapmakta yarar var. Tabii ağız kokusu bambaşka bir alem. Onunla belki 2 saat konuşmak lazım. Sistemik hastalıklardan da oluyor, ağızdaki de olay şeyden de oluyor. Bir sürü
yemek alışkanlıklarından olabilir tabii. Vesaire vesaire. Peki. Bugün sonuna geldik süremizin artık. Hocam çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Konuğumuz olduğunuz için sizi burada ağırlamak mutlu ediyor bizi. Yine gelin.
Sağ olun.
Siz artık buranın
daimi
yolunu biliyorsunuz.
Evet.
Çok memnun oluruz. İnşallah bir başka programda yine görüşürüz.
Görüşmek
çok
güzel.
Sağ olun.
İyi akşamlar.
Geldiğiniz için. Evet, bugün dişlerimizin önemini konuştuk. Profesör Doktor Kemal Türker'le, kendisi Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Bölümü öğretim üyesiydi. Bir kez daha teşekkür ederim kendisine. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.
İyi akşamlar.